Ayrım 10. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 137. Yarın sabah erkenden kalkıp işe gitmem lazım. Jacob mesajlarımı görmezden geldikçe kocamla yakınlaşır oldum. Yine de intikam planımı uygulamaya kararlıyım. Sonuna kadar götürmeye pek isteğim kalmadığı doğru. Ama başladığım işleri yarıda bırakmayı hiç sevmem. Yaşamak, kararlar verip sonuçlarına katlanmak demektir. Uzun zamandır yapmadığım bir şey bu. Belki de yine sabahın köründe yattığım yerden tavanı izliyor olmamın sebeplerinden biridir. Şu reddeden erkeğe mesaj yollayıp durma hikayesi tam bir vakit ve para kaybı. Onun mutlu olup olmadığı umurumda değil artık. Hatta iyice üzülsün istiyorum. Çünkü ben ona her şeyimle teslim olmuşken o bana çift terapisi yapmamı önerdi. İşte bu yüzden sonucunda ruhum Araf'ta yüzyıllar boyunca yanacak olsa da o cadaloz karıyı hapse tıkmam lazım. Lazım mı dedim. Nereden çıkardın bunu? Yorgunum. Çok yorgunum ve uyuyamıyorum. Evli kadınlarda bekar kadınlara göre daha fazla depresyon vakası görülür deniyordu bugün gazetede çıkan bir makalede. Okumadım ama bu sene çok hem de çok tuhaf geçmekti. Hayatım süper gidiyor. Her şey ergenliğimde planladığım gibi gidiyor. Mutluyum. Ama birden bir şey oluyor. Tıpkı bilgisayara giren bir virüs gibi. Çok geçmeden çöküş başlar. Ağır ama amansız. Her şey yavaşlar. Kimi önemli programlar açık kalabilmek adına hafızayı yer. Bazı dosyalar, fotoğraflar, metinler aralarında en ufak bir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Olanlara mantıklı bir açıklama ararız ama bulamayız. Bu meselelerden anlayan arkadaşlarımıza sorarız ama onlar da sorunun kaynağını çözemezler. Bilgisayar ise daha da yavaşlar, ağırlaşır, artık bizim olmaktan çıkmıştır. Yeni sahibi bulunamayan bir virüstür. Elbette yeni bir bilgisayar alabiliriz ama eski bilgisayarımızda sakladığımız, yıllarca uğraşıp düzenlediğimiz dosyalara ne olur? Bu hiç adil değil. Olanlar üzerinde en ufak bir kontrolüm bile yok. Kendisine musallat olduğumu düşünürse şaşırmayacağım bir adama çılgınca tutulmuş haldeyim. Bana yakın görünen ama zaaflarını ve zayıflıklarını asla göstermeyen bir adamla evliyim. Hayatımda sadece bir kez gördüğüm birini içimdeki dertleri bastıracağı bahanesiyle mahvetmeye arzuluyorum. Çevremdekiler zamanın her şeyin ilacı olduğunu söylüyorlar ama bu doğru değil. Galiba zaman sadece daima hatırlamak istediğimiz iyi şeylerin ilacı. Hiç hayale kapılma. Gerçekler aynen gördüğün gibi diyor bize. Dolayısıyla moralim düzelsin diye okuduklarım pek aklımda kalmıyor. Ruhumdaki bir delik bütün pozitif enerjimi emiyor. Geriye sadece boşluk kalıyor. Bu deliği iyi tanıyorum. Ne de olsa aylardır onunla birlikte yaşıyorum. Ama bu tuzaktan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Jacob, çift terapisi yapmam gerektiğini düşünüyor. Şefim beni harika bir muhabir olarak görüyor. Çocuklarım davranışımdaki değişikliklerin farkında ama bir şey sormuyorlar. Kocam hissettiklerimi ancak bir restoranın ortasında ona içimi dökmeye çalıştığımda anlayabiliyor. Başucumdaki iPad'i elime alıyorum. 365 ile 70'i çarpıyorum. Sonuç 25.350. Normal bir insanın ortalama yaşadığı gün sayısı. Şimdiye kadar kaç günümü böyle harcadım? Çevremdeki insanlar sürekli her şeyden şikayet ederler. Günde 8 saat çalışıyorum ve terfi alırsam 12 saat çalışmam gerekecek. Evlendiğimden beri kendime vakit ayıramaz oldum. Tanrı'yı ararken kendimi dini ayinlerin, törenlerin ve tarikatların içinde buldum. Hevesle peşine düştüğünüz her şey, sevgi, iş, iman, yetişkinliğe ulaştığımızda sırtımızda ağır bir yüke dönüşür. Bundan kurtulmanın tek yolu sevgiden geçer. Sevmek, köleliği özgürlüğe dönüştürmektir. Ama ben şu anda sevemiyorum. Nefretten başka bir şey hissedemiyorum. Ne kadar saçma gelse de bu durum günlerime anlam kazandırıyor. Maria'nın felsefe dersleri verdiği yere geliyorum. Buranın Cenevre Üniversitesi Hastanesi kampüsünün ek binalarından biri olduğunu görünce şaşırıyorum. Acaba özgeçmişine gururla yazdığı bu ünlü ders hiçbir akademik değeri olmayan branş dışı bir uğraştan ibaret olabilir mi? Arabamı bir süpermarketin otoparkına bıraktım ve 1 kilometre kadar yürüyüp buraya geldim. Hoş bir çimenliğin ortasında bir dizi bina var. Binalar ufak bir göletin etrafına dizilmiş ve ok şeklinde levhalar sayesinde yolumu buluyorum. Binalar birbirleriyle bağıntısız görünse de aslında birbirini tamamlayıcı işleve sahipler. Bir tarafta hastanenin yaşlılar kanadı, diğer tarafta ise bir akıl hastanesi. Akıl hastanesi 20. yüzyıl başında inşa edilmiş güzel bir bina. Avrupa'nın dört bir yanından gelen psikiyatrlar, hemşireler, psikologlar ve psikoterapistler burada eğitim görüyor. Havaalanlarının iniş pistlerinin sonundaki direklere benzeyen tuhaf bir cismin yanından geçiyorum. Ne olduğunu anlamam için yanındaki küçük tabelayı okumam gerekiyor. Geçit 2000 adlı bir heykelmiş. Kırmızı ışıklarla donanmış 10 adet hemzemin geçit bariyerinden oluşan görsel bir müzikmiş. Bunu yapan kişinin akıl hastanesindeki hastalardan biri olup olmadığını merak ediyorum. Ama tabelayı okumaya devam edince eserin ünlü bir kadın heykeltıraşa ait olduğunu keşfediyorum. Sanata elbette saygımız var. Ama sonra kimse bana gelip herkes normal hikayesi anlatmasın. Öğle tatilindeyiz. Gün boyunca özgür olduğum tek an bu. Hayatımdaki en ilginç olaylar, kadın arkadaşlarımla, siyasetçilerimle, kaynaklar ve torbacılarla buluşmalarım hep öğle tatilinde gerçekleşir. Derslikler boş olsa gerek. Yemekhaneye gidemem. Herhalde Marian ya da Madame König yemekhanenin ortasında sarı saçlarını kaygısızca yana atıyor. Bu esnada erkek öğrenciler böylesine çekici bir kadın nasıl ayartabileceklerini düşünürken, kız öğrenciler ise onu tam bir zarafet, zeka ve nezaket timsali olarak görüyor olmalılar. Danışmaya gidip Madame König'in odasının nerede olduğunu soruyorum. Öğle tatilinde olduğunu söylüyorlar. Bunu bilmem imkansız zaten. Onu mola saatinde rahatsız etmek istemediğimi odasının kapısında bekleyeceğimi söylüyorum. Üzerimde baştan aşağı normal, insanın gördükten sonra hemencecik unutuverdiği türden giysiler var. Şüphe uyandırabilecek tek şey bulutlu bir günde güneş gözlüğü takıyor olmam. Danışmadaki görevlinin gözlüğümün ardındaki yara bantlarını görebileceği şekilde başımı eğiyorum. Yakın zamanda estetik ameliyat yaptırdığım sonucuna varacağı kesin. Maria'nın ders verdiği yere doğru ilerliyorum. Kendimi böylesine iyi kontrol edeceğimi ben bile beklemezdim. Korkacağımı, yolun yarısında vazgeçeceğimi sanıyordum ama öyle olmadı. İşte buradayım ve gayet rahatım. Bir gün kendim hakkında bir şeyler yazarsam, tıpkı Mary Shelley'nin Victor Frankenstein'i yazarken yaptığı gibi yapacağım. Tek amacım hayatın tek düzeliğini kırmak, ilginç ve insanı sınayan hiçbir yanı kalmamış yaşamıma anlam katmak. Sonundaysa ortaya masumları tehlikeye atıp suçluları kurtaran bir canavar çıktı. Herkesin içinde karanlık bir taraf vardır. Herkes mutlak gücün tadını almayı ister. İşkenceler ve savaşlar hakkında okuduğum kadarıyla ellerine güç geçtiğinde İçlerine gizemli bir canavar girmiş gibi başkalarına acı çektiren kişiler, akşam eve döndüklerinde tatlı babalara, yurtsever vatandaşlara, mükemmel kocalara dönüşürlermiş. Hatırlarım da gençliğimde sevgililerimden biri kaniş köpeğini bana emanet etmişti. O köpekten nefret ederdim. Sevdiğim erkeğin ilgisini onunla paylaşmam gerekirdi. Oysa ben bütün sevgisini bana yöneltsin isterdim. İşte o gün insanlığın gelişimine hiçbir katkısı olmasa da uysallığı sayesinde sevgi ve ilgi gören bu akılsız hayvandan intikam almaya karar verdim. Süpürge sopasının ucuna bağladığım bir iğneyi vücuduna batırarak ona iz bırakmayacak şekilde zarar vermeye başladım. Köpek ne kadar inleyip havlasa da yorulana kadar durmadım. Sevgilim döndüğünde her zamanki gibi beni kucaklayıp öptü. Kan içine göz kulak olduğum için teşekkür etti. Seviştik ve hayat eskisi gibi devam etti. Köpekler konuşmaz. Maria'nın odasına giderken aklımdan bunlar geçiyor. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Oysa herkes yapabilir. Karılarına sırılsıklama aşık kocaların akıllarını yitirip onları bıçakladıklarını, sonra da hıçkırıklara boğulup özürler dilediklerini bilirim. Bizler anlaşılması güç hayvanlarız. İyi de sırf bana bir partide küstahlık etti diye bunu Marian'a neden yapıyorum? Neden tehlikeli planlar kurup uyuşturucular satın alıyor ve polise delil olsun diye çalışma masasına bırakmaya çalışıyorum? O benim başaramadığımı başardı da ondan. Jacob'un ilgisini ve sevgisini kazandı. Bu cevap yeterli mi? Yeterli olsaydı şu anda insanların %99.9'u birbirini mahvetmeyi planlıyor olurdu. Çünkü yakınmaktan bıktım. Çünkü bu uykusuz geceler beni delirtiyor. Çünkü deliliğimin içinde memnunum. Çünkü bunu benim yaptığım asla bilinmeyecek. Çünkü bunu takıntı haline düşünmem bitsin istiyorum. Çünkü ciddi anlamda hastayım. Çünkü bu durumdaki tek kişi ben değilim. Frankenstein'ın bugüne kadar okunuyor olması, herkesin bilim adamında ve canavarda kendinden bir parça bulduğundandır. Duruyorum. Ciddi anlamda hastayım. Bu gerçek bir olasılık. Belki de buradan derhal çıkmalı ve bir doktor bulmalıyım. Bunu yapacağım ama önce başladığım işi bitirmem lazım. Doktorum sonradan polisi arasa da fark etmez. Doktor ve hasta mahremiyetini bozmamak uğruna ismimi vermese dahi bir adaletsizliği engellemiş olur. Odanın kapısına geliyorum. Yol boyunca sıraladığım bütün çünküleri aklımdan geçiriyorum. Yine de tereddüt etmeden içeri giriyorum. Ve kendimi ucuz, çekmecesiz bir masanın önünde buluyorum. Kıvrık ayaklar üzerinde yükselen ahşap bir levha o kadar. Ancak birkaç kitap, bir de çanta koymaya yarar. Bunu tahmin etmeliydim. Hem hayal kırıklığına uğruyorum hem de rahatlıyorum. Önceden sessizliğin hakim olduğu koridorlar yeniden canlanmaya başlıyor. İnsanlar derse dönüyorlar. Arkama bakmadan dışarı çıkıyorum ve insanların geldiği yönde yürüyorum. Koridorun sonunda bir kapı var. Kapıyı açınca yaşlılar hastanesinin karşısına çıkıyorum. Küçük bir tepenin üstündeki binanın sağlam duvarları var ve ısıtma sisteminin de kusursuz işlediğine şüphem yok. Binaya girip danışmaya yaklaşıyorum ve uydurduğum bir ismin orada olup olmadığını soruyorum. Aradığım kişinin başka bir yerde olabileceği cevabını alıyorum. Cenevre, metrekare başına en çok huzur evi düşen şehir olsa gerek. Hemşire, istersem araştırabileceğimi söylüyor. Gerekmediğini söylesem de ısrar ediyor. Bana hiç zahmet olmaz. Daha fazla kuşku uyandırmamak için kabul ediyorum. O, bilgisayarıyla meşgulken masada duran bir kitabı elime alıp sayfaları çeviriyorum. Çocuklara öyküler diyor hemşire, gözlerini ekrandan ayırmadan. Hastalar bayılıyorlar. Çok mantıklı. Rastgele bir sayfa açıyorum. Kediden korktuğu için kederlenen bir farecik varmış. Büyük bir büyücü. Bu sefer de kaplandan korkmuş. Büyücü gayet sabırlı bir biçimde gücünü kullanıp onu kaplana çevirmiş. Ama bu sefer de avcıdan korkmaya başlamış. Büyücü sonunda pes etmiş ve hayvanı yeniden fareye dönüştürüp şöyle demiş. Sana ne yapsam yardımcı olamam. Çünkü sen büyüdüğünü hiç anlamadın. En iyisi ilk halinde kalman. Hemşire hayalimin ürünü hastayı bulmayı başaramıyor. Özür diliyor. Teşekkür edip çıkmaya hazırlanıyorum. Ama hemşire konuşacak birini bulduğuna memnun gibi görünüyor. Estetik yaptırmak işe yarıyor mu dersiniz? Estetik mi? Ha evet, güneş gözlüklerimin alt tarafından görünen küçük yara bantlarını hatırlıyorum. Buradaki hastaların çoğu önceden estetik yaptırmıştır. Ben sizin yerinizde olsam yaptırmam. İnsanın bedeniyle aklı arasında dengesizlik yaratır. Görüşünü sormamıştım ama belli ki içi insanlığa yardım arzusuyla dolu, konuşmaya devam ediyor. Yaşlılık yılların geçişini kontrol edebileceğini sananlar için büyük bir travmaya dönüşüyor. Nereli olduğunu soruyorum, Macar olduğunu söylüyor. Tabii ya, İsviçreliler sorulmadıkça asla görüş belirtmezler. Yardımlarından dolayı teşekkür edip dışarı çıkınca gözlüğümü ve yara bantlarımı çıkarıyorum. Kılık değiştirmem işe yarasa da planım başarısız oldu. Kampüs yine tenhalaşıyor. Şimdi herkes nasıl düşüneceğini, insanlara nasıl bakınacağını, başkalarını nasıl düşünceye sevk edeceğini öğrenmekle meşgul. Büyük bir tur atıp arabamı park ettiğim yere dönüyorum. Uzaktan psikiyatri hastanesini görebiliyorum. Acaba beni oraya mı yatırmak lazım? Hepimiz böyle miyiz diye soruyorum kocama. Çocukları yatırdıktan sonra biz de uyumaya hazırlanırken. Böyle derken, benim gibi. Kendimi ya harika hissediyorum ya da berbat. Sanırım öyleyiz. İçimizdeki canavar saklandığı yerden çıkmasın diye her an kendimizi kontrol ederek yaşıyoruz. Doğru. Kendi arzuladığımız kişi değiliz. Toplumun talep ettiği kişiyiz. Anne babamızın istediği kişiyiz. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemeyiz. Sevilmeye çok ihtiyacımız vardır. İşte bu yüzden en iyi yönlerimizi bastırırız. Rüyalarımızın ışığı olarak gördüğümüz şey yavaş yavaş kabuslarımızın canavarına dönüşür. Gerçekleştirmediğimiz şeyler, yaşamadığımız olasılıklardır bunlar. Bildiğim kadarıyla eskiden psikiyatri jargonunda buna manik depresif psikoz denirdi. Şimdilerde ise siyaseten doğru görünmek adına bipolar yani çift kutuplu bozukluk denir oldu. Nereden çıktı bu isim? Kuzey kutbu ile güney kutbu arasında büyük farklar mı var acaba? Böyle insanlar azınlıkta olsa gerek. Elbette bu ikiye ayrımı dışa vuran insanlar bir azınlık. Ama bahse girerim, herkesin içinde böyle bir canavar vardır. Bir yanda masum birini suçlu duruma düşürmek için kalkıp fakülte binasına kadar giden ama içindeki nefretin sebebini açıklamayı doğru düzgün beceremeyen kötü kalpli bir kadın. Diğer yanda ise ailesine karşı sevgi dolu, sevdiklerinin hiçbir eksiği olmasın diye didinen ama bu duyguları koruyacak gücü nereden bulduğunu bir türlü anlayamayan bir anne. Jekyll ve Hyde'i hatırlıyor musun? Belli ki ilk basıldığından beri popülerliğini koruyan tek kitap Frankenstein değilmiş. Robert Louis Stevenson'un 3 günde yazdığı Dr. Jekyll ve Mr. Hyde de aynı yolun takipçisi. Kitap 19. yüzyıl Londra'sında geçer. Doktor ve araştırmacı Henry Jekyll, iyilik ve kötülüğün her insanın içinde var olduğuna inanmaktadır. Sevgilisi Beatrix'in babası dahil tanıdığı herkes bu fikre gülse de, teorisini kanıtlamaya kararlıdır. Laboratuvarında yılmadan çalışır ve sonunda bir formül bulmayı başarır. Kimsenin hayatını tehlikeye atmamak için kendi üstünde dener. Sonunda Mr. Hyde adını verdiği şeytani tarafı gün yüzüne çıkar. Jekyll, Hyde'a dönüşmesini kontrol edebileceğini sansa da çok geçmeden düpedüz yanıldığını anlar. Kötü tarafımız serbest bırakıldığında bütün iyi yönlerimizi gölgede bırakır. Bu durum herkes için geçerlidir. Tiranlar dahi bundan nasibini alır. Genelde başlangıçta iyi niyetlerle yola çıksalar da, zamanla kendilerince iyi olarak gördükleri şeyleri uygulamak için insan doğasının en fena tarafı olan korku ve dehşeti bir araç olarak kullanmaya başlarlar. Kafam karıştı ve korkmaya başladım. Bu hepimizin başına gelebilir mi? Hayır, neyin doğru neyin yanlış olduğunu hakkıyla tartamayan insanlar küçük bir azınlıktır. Pek de küçük bir azınlık değiller bence. Okuldayken benzer bir şey başıma gelmişti. Öğretmenlerimden biri dünyanın en iyi insanı gibi görünse de aniden değişir ve beni serseme çevirirdi. Okula her gün farklı bir ruh halinde geldiğinden bütün öğrencilerin ondan ödü kopardı. Ama onu kim şikayet edebilirdi ki? Neticede öğretmenler hep haklıdır. Ayrıca herkes bu öğretmenin evde sorunlar yaşadığını ve yakında düzeleceğini zannederdi. Ta ki bir gün içindeki Mr. Hyde'ın hakimiyetini kaybedip sınıf arkadaşlarımdan birine vurana dek. Olay müdüre kadar taşındı ve öğretmen okuldan uzaklaştırıldı. O gün bugündür aşırı sevgi gösteren insanlardan çekinirim. Tıpkı Tricosteler yani Fransız devrimindeki örgücü kadınlar gibi. Evet, tıpkı fakirlerin kaynı doysun ve Fransa 16. Louis'nin aşırılıklarından kurtulsun diye mücadele veren o emekçi kadınlar gibi. Korku Krallığı kurulduğunda erkenden giyotinin kurulduğu meydana gidip en önde yerlerini alır ve örgü örerek idamların başlamasını beklerlermiş. Büyük ihtimalle onlar da günün geri kalanında çocukları ve kocalarıyla ilgilenen annelerdi. Önlerinde kafalar birbiri ardına kesilirken örgü örmeye devam ederlermiş. Sen benden daha güçlüsün. Bu yönüne hep imrenmişimdir. Belki de sana duygularımı pek açık etmememin nedeni budur. Zayıf görünmek istemediğimdendir. Kocam ne dediğinin farkında değil ama sohbetimiz sona erdi bile. Bana sırtını dönüp uykuya dalıyor. Bense gücümle baş başa kalıp gözlerimi tavana dikiyorum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 148.